Bayanlar baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün günlerden kitap özeti, Arzu'nun Evrimi adlı kitabımızın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yine çok değerli maddelerimiz var. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk maddemiz, kendinize bir erkek olarak şunu sormanızı istiyorum arkadaşlar. Gelecekteki çocuklarınıza hangi alanda en iyi şekilde eğitim verebilirsiniz? Bu soru sadece günümüzde sorulan bir soru değildir aslında. Bu soru erkeklerin direkt olarak bu 200 bin yıllık yani sapienslerin ortaya çıktığı andan itibaren özellikle de karşı cinsin yani kadınların erkeklerinde bulmak istediği cevaplarda aslında. Burada şu anda 4 tane seçeneğimiz var. Bu 4 seçenekten hangilerinde iyisiniz, hangilerinde vasatsınız, hangilerinde kötüsünüz? Bu 4 soruya cevap vermeniz çok önemli. Çünkü bu 4 soruya cevap verebildiğiniz takdirde ki bu cevaplar sizin günlük hayatınızda da etkilerini gösterecektir. Kadınlar da size ona göre tepki göstereceklerdir. Peki nedir bu 4 seçenek? Çocuklarınıza hangi alanda eğitim verebilirsiniz? 1. Avcılık. Yani günümüze indirgendiğinde para kazanma. Para kazanma konusunda çocuklarınıza eğitim verebilir misiniz? Veremez misiniz? Mesela bunları not almanızı istiyorum. Bu birdir. 2. Savaş. Yani günümüze indirgendiğinde kendini fiziksel veya sözlü olarak savunma durumu. Bu alanda nasılsınız? İyi misiniz? Bu durumu çocuklarınıza öğretebilir misiniz? 3. Sosyal etkileşim. Günümüze indirgendiğinde saygı ve prestij sahibi olma. Bu konuyla ilgili çocuklarınıza eğitim verebilir misiniz? Ve 4. Eş bulma oyunu. Günümüze indirgendiğinde baştan çıkarabilme ve kur yapabilme. Açık konuşayım. Bu 4 seçenekten 4'üne de sahip olamazsınız. Yani 4'te 4'lük yapan bir erkek ciddi anlamda %0.1'dir belki de dünya genelinde. Öyle söyleyeyim size. Ancak 3'üne sahip olmak size muazzam bir avantaj sağlar. 2, ikisine sahip olmak ortalama bir performansken 1 vasattır. Sadece birine sahip olmak vasattır. 0 ise direkt olarak yani hiçbir alanda iyi değilseniz direkt olarak üremeyi hak etmeme anlamına gelir. Eğer ki sıfırsanız zaten hani burada gerçekten çok büyük bir problem var. 1'e geldiğimiz zaman yani bu özelliklerin sadece birinde iyiyseniz eğer burada şöyle bir durum var. Pazarda yeriniz olur ama seçme şansınız olmaz. Eğer ki 2 alanda iyiyseniz hem pazarda yeriniz olur hem seçme şansınız olur. Seçilme şansınızla seçme şansınız birbirine eşittir. Ancak bu 4 özellikten 3'üne sahipseniz direkt olarak pazarda muazzam bir yeriniz olur ve direkt olarak seçen tarafta olursunuz. Olay bu. Ne dedik? Avcılık, savaş, sosyal etkileşim ve eş bulma. Dokümanınıza ekleyin. Bu 4 alanın hangilerinde iyisiniz, hangilerinde kötüsünüz? Bunu bir inceleyin. İkinci madde. Yaşlı kadınlar genellikle yüksek statülü erkeklerin dikkatlerini çekemezler. Ve bu sebeple eş seçiminde henüz fazlaca statü veya değer elde edememiş genç erkeklerle yetinmek zorunda kalırlar. Bazı danışanlarımdan bunu duyuyorum. İşte ben böyle yaşça büyük kadınlarla beraber olabiliyorum. Hani onlarla zaten vakit geçirmeyi ben de seviyorum falan. Şimdi burada böyle bir durum var. Yaşlı kadın yüksek statülü erkeklere ulaşamayacağını biliyor. O yüzden genç erkeklerle etkileşim kurmaya daha sıcak bakıyor. Aynı zamanda bu onun cinsel tatmini için de oldukça önemli bir faktör. Çünkü genç erkek cinsel anlamda kendisini özellikle de olgun bir erkeğe kıyasla performans anlamında çok daha iyi bir şekilde sergileyebilir. Yaşlı kadın bunun farkında. Ama bu hani genç erkekler için özellikle çok fazla gurur duymaları gereken bir durum olmamalıdır. Bu çünkü bir zaman sonra konfor alanına dönüşmeye başlar. Çünkü gerçekten de bir genç bir erkek olarak, gençten kastım bu arada illa 18-19 olmak zorunda değil. Mesela 25 yaşındaki bir erkeğin 40 yaşındaki bir kadınla iletişim kurması da aslında yine genç erkek ve yaşlı kadın denklemine uyar. Ve o 25 yaşındaki erkek yıllarını sürekli bu şekilde harcarsa yaşlı kadınlara ulaşma konusunda, bir genç kadına ulaşma konusunda harcadığı efordan çok daha azına harcayacağı için ister istemez bir konfor alanına dönüşecektir. Ancak hayatında kendisini motive edecek sebepler bulamayabilir bu tarz erkekler. Olay bu. Çünkü yaşlı kadınlar evet belki cinsel anlamda sizi tatmin edebilir ancak ruhsal anlamda, ilkel anlamda kendi doğanıza ters davranıyorsunuz. Bu da sizde bir depresyon veya bir boş vermişlik durumu ortaya çıkartabilir. 3. Kadınlar hırstan yoksun erkekleri arzu edilesi bulmazlar. İşini kaybetmiş, kariyer hedeflerinden yoksun veya tembellik belirtileri gösteren bir adama karşı çekim hissetmezler. Bu tabii ki de genelleme sonucunda ortaya çıkmış olan bir veridir. Tabii ki de zengin kadınların bu şekilde böyle işini kaybetmiş, kariyer hedeflerinden yoksun falan filan, bunlara çok fazla odaklanacağını düşünmüyorum. Ancak bu tabii ki de bir istisna. Genellemeye vurduğumuz zaman gerçekten de kadınlar erkekte hırs arar. Hırs nedir peki? Ben yaptığım şeyin daha iyisini yapacağım. Neden daha iyisini yapamıyorum? Nasıl daha iyisini yapabilirim? Bu şekilde sorular soran bir erkekseniz eğer, sizi tebrik ediyorum. Hırslı bir erkeksiniz demektir. Böyle devam edin. Bir sonraki madde. Zeka cinsel seçilimde oldukça önemli bir paya sahiptir. Peki zeki insanların özellikleri nelerdir? 1. Geniş bir bakış açısına sahiptirler. Bu sayede daha iyi muhakeme yapabilirler, daha doğru kararlar verebilirler. 2. Diğer insanlarla daha iyi iletişim kurarlar ve başkalarının nasıl hissettiklerine dair işaretlere karşı duyarlıdırlar. Sosyal zekaları yüksek yani. 3. Sorunları çözmek için nereye odaklanmaları gerektiklerini bilirler. 4. Parayı iyi yönetirler. Ve 5. Deneyimsiz oldukları bir işi yerine getirirken daha az hata yaparlar. Hata yapsalar bile öğrenmeye devam ederler. Zeki insanların özellikleri bunlar ki bu podcast'in ilk maddesindeki işte avcılık, savaş, sosyal etkileşim ve eş bulma oyunuyla birazcık bir bağdaştığını söylersem yanlış konuşmuş olmam diye düşünüyorum. Sizde mesela bu özelliklerden hangileri var? Hangilerinde iyisiniz? Bunlara da böyle bir tik atın, yoksa çarpı koyun. Bunların da üzerinde konuşalım sizlerle. Bir de diğer nokta var. Zeka eksikliğinin göstergeleri nelermiş? Hemen bunlara da bakalım. Başkalarından önemli ipuçlarını alamamak. Ne demek istiyor burada? Karşındaki kişi sinirli mi? Kızgın mı? Mutlu mu, mutsuz mu, korkak mı, üzgün mü, heyecanlı mı? Bunları anlayamamak. Zeka eksikliğinin göstergelerinden birincisi. İkincisi, herkesin güldüğü bir şakayı anlayamamak. Bakın çok çok sıkıntılı bir durumdur bu arada. Özellikle bir toplum içerisinde, yani bir grup içerisinde daha doğrusu. 3. Yanlış zamanda yanlış şeyi söylemek, ki bunun patavatsızlık olduğunu biliyorsunuz. Çok tehlikelidir bu da. Bir de zeka eksikliğine sahip insanlarla ilgili şöyle de bir şey var. Daha az zeki insanlar aynı hataları sürekli yapmaya meyilli. Bakın burası gerçekten çok önemli bir nokta. Yani deneyimlerinizden daha az şey öğrenmek bir erkek olarak özellikle kendinize verebileceğiniz en büyük zarar olabilir. Karşılaştığınız sonuç nasıl bir sonuç olursa olsun, deneyimdi sizin için ve bu deneyim size neler öğretti, buna odaklanmanız gerekiyor. Bu sayede zekanızı arttırabilirsiniz. Bir sonraki maddemiz. İnsanlarda iyi sağlık durumu fiziksel görünümün yanı sıra davranışlardan da anlaşılabilir. Örneğin kıpır kıpır bir ruh hali, yüksek enerji seviyesi, canlı bir yürüyüş temposu, oldukça yüksek şekilde çıkan sesler tam da kalori açısından maliyetli oldukları ve yalnızca sağlıklı insanlar tarafından sergilenebildikleri için çekici bulunabilir. Mesela bakın ben direkt olarak bu maddeyi okuduğumda direkt kendimi gördüm. Demek ki ben sağlıklı göründüğümü, sağlıklı genlere sahip olduğumu yüksek enerjimden, ruh halimden, pozitifliğimden zaten gösteriyormuşum. Bakın mesela bu çok ilginç bir şey. Bunun çünkü evrimsel bir dayanağı olduğunu ilk olarak gördüğümü söyleyebilirim. Bu da size daha enerjik, daha yüksek ruh haline sahip bir bireymiş gibi davranmanız için harika bir sebep olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki maddemiz, hatta son maddemiz diyelim. Samimiyet, kadınların en çok aradığı özelliktir. Peki, samimiyet nedir? Sizce samimiyet nedir arkadaşlar? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Samimiyet. Samimiyet acaba ne olabilir? Direkt olarak size şunu söyleyeyim samimiyetle ilgili. Samimiyet kendi iyiliğinizi düşündüğünüz kadar karşınızdaki kişinin de iyiliğini düşünmektir ya da karşınızdaki kişinin iyiliğini düşünüyormuş gibi davranmaktır. Bu konuyla ilgili şöyle bir örnek vereceğim. Bir danışanımla buluşacaktım. Buluştum. Geldi adam, kahvecide buluştuk. Kendisi kahvesini aldı ama pipet almayı unuttu. Ben de sürekli o kafede takıldığım için hani yanında pipet olması gerektiğini de biliyorum. Adam geldi pipetsiz bir şekilde. Aa dedim dur bir saniye ben şuradan gideyim bir pipet alayım. Aldım pipeti geldim bıraktım. Dedim bak dedim böyle iç. Bakın çok basit bir şey. Çok basit bir şey. Ama karşımdaki adam ki bunun üzerine de konuştuk o danışanımla bu podcast'i dinlediği zaman. Şimdi ona da buradan bir selam bırakayım. O pipeti bıraktığım zaman ne oldu orada? Dedi ki adam aa ne kadar güzel. Hani karşımda beni düşünen birisi var. Onun bir kadın olduğunu düşünün. Bunu bir flörtünüze yaptığınızı düşünün. Bakın çok basittir. Sadece kendi iyiliğiniz değil karşınızdaki kişinin de iyiliğini düşünüyorsunuz veya öyle davranıyorsunuz. Artık bu size kalmış. Benim şahsi önerim karşınızdaki kişinin de iyiliğini düşünün. Sonuç olarak bir flört size yatırım yapan birisi, sizinle kendisini paylaşmayı düşünen veya paylaşmış birisi emin olun sizin tarafınızdan da iyi bir yaklaşımı hak ediyordur diye düşünüyorum. Olay bu. Okey. Bu haftalık bu kadar. Bu arada gerçekten çok dolu bir kitap arkadaşlar. Daha yani hani ben şu anda biz ikinci bölümü inceledik. Hani bakıyorum kitabın kaç sayfa olduğuna. Kitap şu anda 400 120 sayfa falan. Ve gerçekten daha ben kitabın 120. sayfasında falanım. Yani buradan bayağı bir içerik çıkacak gibi geliyor bana. Haberiniz olsun. Evet, başka bir podcast'te tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok çok çok iyi bakın ve keçiyi beslemeyi unutmayın.